Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Tamam, Suudi Arabistan gerçek İslam değil. İran gerçek İslam değil. Tamam, kim o zaman gerçek İslam? Dindarlar neden bir dönem ezanın Türkçe okumuş olmasına bu kadar sinirleniyorlar?
Dini temsil ettiğini söyleyen insanların maalesef vermiş oldukları sınav noktasında düşünürsek tam bir fiyasko, tam bir...
LGBTİ bireyler hakkında İslam duruşu nedir? Siz ahlaksız olduğunu mu düşünüyorsunuz gay bireyler?
Din çoğunlukta da siyasiler tarafından halkları uyuşturmak için bir afyon olarak kullanılmıştır.
Bugün şu anda Türkiye'de de biraz öyle bir durum mu var? Son dönemde gündemde olan isimlerden bir tanesiyle konuştum. Lütfü Özşahin, Akit TV'de katıldığı ve çok tepki çeken sözlerin söylendiği programdaki konuklardan bir tanesiydi. Lütfü Özşahin'i televizyon ekranlarından tanıyanlarınız var. Kendisi din felsefesiyle uğraşıyor. Daha detayına da gireceğim birazdan. Lütfü Özşahin'e hem gündeme ilişkin sorular sordum, hem biraz İslam üzerine sohbet ettik. Trend Topik'te evet genellikle gündemi derliyoruz, özetliyoruz ama bazen de böyle gündemdeki şeyleri konuklarla irdelemek de güzel oluyor. Böyle bilmediğimiz detayları bize anlatacak ya da işte bakmadığımız bir perspektifi bize sunacak konukları biraz böyle tabiri caizse kurcalamayı seviyorum ben. Onun için Trend Topik'in bu bölümünü de yine böyle bir konukla birebir konuşarak yapıyoruz. Şimdi Lütfü Özşahin kim? Ekranlardan tanıyanlarınız var ama ben kısaca bir tanıtıyorum. Kendisi 19 Mayıs İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Daha sonra Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde dinler tarihi alanında yüksek lisans, sonra da felsefe tarihinde siyaset felsefesi dalında doktorasını bitirmiş bir bilim insanı. Lütfü Özşahin'le Ramazan özel programı, şaka yapmıyoruz. Ramazan özel programı yapmıyoruz. Şimdi ona da değiniriz, Ramazan'a da değiniriz ama aslında güncel bir mesele üzerinden ben günümüzde işte din algısı, dini nasıl yaşıyoruz, din siyaset ilişkisini falan konuşmak istedim. Bey merhabalar. Şimdi
merhabalar.
En son temasımız şöyle oldu. Akit TV ekranlarındaydınız siz.
O meşhur program
esnasında işte Muttalip Kutluk Özgüven'in o meşhur işte 12-17 yaş çocuk kadın, süper kadın, en süper vücut onlarla evlensin, doğursun falan dediği programda siz de yayındaydınız. Muttalip Özgüven'e söyledikleri ön plana çıktı. Sonra siz de bana mesaj attınız. Yani hani bu söylenenler çok yanlış minvalinde. İsterseniz öyle başlayalım.
Tabii tabii.
Orada Muttalip Özgüven onları söylediği zaman bu ifadeleri ne düşündünüz? Ve Muttalip Bey'in bu söylediklerinin dinde mi yeri var acaba?
Şimdi tabii akşam talihsiz bir şey oldu. Aslında ben söylediklerinin hiçbirisinin dinde aslında hiçbir yeri yok yani. Kur'an'ın evrensel mesajına ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in amaçsal yorumuna çok aykırı bir şey. Ben aslında tepkimi gösterdim. Zaten çok sinirlendim. Fakat video kesildiği için daha sonra benim görüşlerim basına çıkmadı. Sonra ben Twitter'dan da yayınladım. Size de ulaştım. Bu çok iyi oldu. Zaten Türkiye'de bu Müslümanların başına bu konularda ne geliyorsa saçma sapan açıklamalardan dolayı geliyor. Yani arkadaşımız aslında bir ilahiyatçı değil. Aslında bir müfessir falan da değil ama o akşam orada hakikaten amacı o olmazsa bile yanlış anlaşılabilecek olan bir açıklamalarda bulundu.
Benim anlayamadığım bir şey, inançlı dindar insanlar neden sürekli böyle çılgın açıklamalar yapma ihtiyacı hissediyorlar acaba? Yani ya niye bunu... böyle yani tamam aslında bu dünyanın her yerinde oluyor aşağı yukarı değil
evet,
mi? Yani, kimimiz işte evet. Amerika'da böyle evangelist şeyler var, papazlar var, onlar da böyle çılgın şeyler söylüyor falan. Niye böyle bir ihtiyaç var acaba?
Çünkü maalesef yani gelenekte, İslam geleneğinde de maalesef kadın aşağılanmıştır. Ben açık ifade edeyim yani. Bir köleleştirme damarı var İslam'da kadının. Bir şeytanlaştırma damarı var İslami gelenekte. Bu Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır yani. Gelenekte var, örfte var. Ve bu örften dolayı bugün de modern toplumlarda Müslümanlar bu sorunu çok aşamadıkları için sürekli olarak bu kadınların evlenme yaşı gündeme gelir. Ve burada da kıstas Kur'an-ı Kerim'in değildir aslında. Kıstası da giderler. Mekke ve Medine toplumunda yani örf ve adetinde ortaya çıkan ölçüleri, evlenme yaşlarını baz alırlar. getirirler bunu Karadeniz'de efendim ya da Türkiye'de dünyanın başka bir yerinde evlenme yaşı olarak ilan ederler ki bu tamamen kesinlikle entegrizmdir. Yani bilimsel değildir. Kur'an'ın maksadına da aykırıdır. Kur'an-ı Kerim'de bir evlenme yaşı için eşet kelimesi yani raşit olması, akil bali olması şeklinde atıflar vardır. Fakat bu şu anlama gelmiyor. Yani bir kız çocuğu 13 yaşına geldiği zaman kadınla adım atmasa bile bu onun evlenme yaşına geldiği anlamını içermiyor. Çünkü siz de bilirsiniz ki yani bu evlenme yaşının olabilmesi için akıl düzeyinde, psikolojik düzeyde olgunlaşması gerekir. Bu da en azından şehirlerde 17'den tutun 18'e 20'ye kadar hatta 25'e kadar çıkabiliyor değil mi modern toplumlarda kızlarımız yani
evlenme. Yani aslında günümüzde aslında 30 nerede 30 yani.
Neredeyse çünkü. Evet yani evet. Yani
o da tabii ki, bir kariyer yapması. Evet. Para kazanıyor evet. Falan filan.
Hı-hı. Evet yani kariyer falan yapıyor. Gerçi yani 30'da diyen bir üst bir rakam olsa bile yani 25'e kadar bir olgunlaşma süreci devam ediyor değil mi? Hı-hı. Yani benim kızım var daha 20 yaşında. Ben çocuk diye bakıyorum yani. Onun evlendirilmesini dahi 20 yaşında olduğu halde bana göre çocuk gibi duruyor. Dolayısıyla 13-12 yaşındaki çocuklar özel hallerinden dolayı kadınla adım attılar diye bunları evlendirmeye kalkmak, bunları din adına, Kur'an adına savunmak kesinlikle bir çılgınlıktır, insan haklarına aykırıdır ve bu maalesef ve maalesef neredeyse pedofilik eğilimleri de içine alabilecek bir bakış tarzını aksettirir ki bunu kesinlikle baştan sona reddetmeliyiz.
Siz diyorsunuz ama ki din diyorsunuz bu hani örfle, gelenekle iç içe geçiyor biraz.
Tabii tabii kesinlikle.
Orada diyorsunuz iş şeyinden
yani örfü evet Nevşin Hanım örfü getiriyor. Kıstas olarak koyuyor sana. Yani mesela diyelim ki Arap toplumunda işte 1400 yıl önce olan bir toplumda bu takım çocuk denilecek yaşta evlilikler var. Bunlar çok örnekleri var. Örnek istemiyorum. Ve bu örfü alıyorsunuz. Bunu bir dini bir dogma olarak, vahiy ilke olarak işte getiriyorsunuz Türkiye'de, Karadeniz'de, Edirne'de, Türkiye'nin bir yerdeki bir aileye evlenme yaşı olarak dayatıyorsunuz. Halen çok acayip rezaletler var. Halen bugün Sudan'da kadın sünnetleri var. Çok yani kan kaybından ölen çocuklar var. Devletin yasaklamasına rağmen bu dinidir diye bir takım kabilelerin bu yapmış olduğu vahşetler var. Firavun sünnetleri, sünnetler falan var.
Hüsnü Bey bu şey gibi sizin Ali Şeriat'in de zamanında çok söylediği evet. Yani bunun üzerine konferansları var ve Batı'da da çok böyle dikkat çekiyor. Yani örf ayrıdır, gelenek ayrıdır, İslam ayrıdır diye ama ya şöyle bir şey benzetiyorum ben buna. Hani sürçülisan ediyorsam affola ama.
Yok estağfurullah.
İşte Sovyetler gerçek sosyalizm değil ya da işte Maoizm evet. Gerçek sosyalizm değil. Tito gerçek sosyalizm değil. Hani bu da ona evet. Benziyor. Tamam Suudi Arabistan gerçek İslam değil. İran gerçek İslam değil. Tamam kim o zaman gerçek İslam?
Evet güzel bir soru sorunuz. O zaman gerçek İslam nerede? Şimdi buradan aslında eğer bunu soruyorsak şunu söyleyeyim. Hazreti Peygamber kendi kızını kaç yaşında evlendirdi Hazreti Fatıma'yı?
Kaç yaşında?
Zamanki Arap toplumu 18 yaşında evlendirdi. Demek ki bunun alt sınırı yine 18'de bulabiliyoruz değil mi? 17'de bulabiliyoruz.
Evet ama o zaman yani, Hazreti Ayşe ile sanırım daha erken yaşta bir
Hazreti Ayşe ile işte Hazreti Ayşe ile de ilgili bir spekülasyonlar var. Fakat aslında tam bir incelemeye tabi tuttuğunuzda Hazreti Ayşe ile de 17-18 yaşında evlendiği ortaya çıkıyor. Çünkü Hazreti Ayşe'nin bir ablası var Esma diye Nevşin Hanım. O Medine'ye gittiği zaman bir açıklamada bulunuyor. Yani yaşını soruyorlar da diyor ki ben diyor şu anda diyor 28 yaşındayım diyor. Ayşe diyor benden diyor 10 yaş küçüktür. Hı hı. Yani son tahlilde aralarında 10 yaş var. Yani demek ki Ayşe 17-18 yaşında peygamberle evlenmiş oluyor. Fakat şöyle bir şey var. Hani mesela benim kız kardeşlerim de ben Karadenizli olduğum halde çoğu 17-18 yaşında evlendiler. Ama bana bile erkek çocuğu olarak ağır gelmişti. Ama halbuki bizim köyde yani bizim toplumda biliyorsunuz tarım toplumunda bir an önce evlenmek esastır. Çünkü doğanın şartları, tarım toplumu bunu gerektirir. İnsanlara baskı yapılır yani. İşte 18 köylerde bir çocuğun, bir kız çocuğunun yaşı 17-18 geçtiği zaman evde kaldınız falan filan derler biliyorsunuz yani. Evet. Böyle muamele görürler. Psikolojik olarak yani zaten köydeki kızlar, tarım toplumundaki kızlar 17-18 yaşlarında filan kendini böyle hazırlarlar. Yani çünkü o psikoloji, o ortam onları annelik için hazırlar. Bu doğal olarak gözükse bile ki devletimiz de zaten 18 en altı sınır olarak kalmıştır. Bugün halen televizyon ekranlarında 12 yaşındaki kızların hem de din adına evlenebileceğini savunmak ben açık konuşuyorum tam bir sapkınlıktır. Bu asla ve kat'a kabul edilemez. Bunu ben şiddetle reddediyorum ve bu artık Türkiye'de bu gündemin dışına çıkması lazım. Bugün halen Türkiye'de çocuk gelinler var. Hatta biliyorsunuz Suriye'den bu savaş dolayısıyla ülkeye getirilip küçük çocuklarının neredeyse bir pazar kurulup evlendirdiklerini falan biliyoruz. Bu hakikaten çok önemli bir meseledir ve bu meseleye el atmak lazım. Bu meseleyi çok kesin şekilde konuşmamız gerekiyor. Sizin de yani bunu gündeme getirmeniz bence çok yerinde oldu.
Sizce Türkiye son 20 yılda dindarlaştı mı yoksa sekülerleşti mi?
Hayır, kesinlikle dindarlaştığı falan yok. Sadece kamu alanında bazı dini sembollerin ortaya çıkması demek o toplumun dindarlaştığı anlamına gelmez.
Bir toplumun çünkü dindarlaşmasından ne anlarsınız? Siz nasıl anlarsınız?
Şunu söyleyeyim, bir toplumun dindarlaşması aslında şekil değildir, içeriktir. Bir insan daha ne kadar merhametliyse, ne kadar zulme karşıysa, ne kadar haksızlığa karşıysa, ne kadar paylaşımcıysa, ne kadar yaratılanı yaratılandan daha çok seviyorsa, ne kadar komşunun rızasına, insanlığın yararına çalışıyorsa o kadar daha çok dindardır. Çünkü dindarlığın ölçüsünü Tanrı ile olan dikey ilişkiyle ölçemeyiz. Ben açık konuşayım, ilahiyatçı olarak da söyleyeyim, ilahiyatçı kimliğimle. Çünkü namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, tuttuğunuzda bu Tanrı ile sizin aranızdaki bir dikey bir ilişkidir. Bunun samimiyetini biz bilemeyiz. Bir kişinin dindarlığı yatay ilişkilerde, sosyolojik ilişkilerde ortaya çıkar. Hak yiyor musun, hırsızlık yapıyor musun, emekçinin hakkını gasp ediyor musun, değil mi?
Yalnız bu tariften en iyi dindarlar sosyal demokratlar gibi çıkıyor Lütfü Bey.
Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi sosyal demokratlar da eğer bu benim söylediğim anlamda hakikaten yapıyorlarsa evet, dindarlılar tabii en az İslam perspektifinden. Evet, yani bir felsefeci olarak da ben İslam'ı yorumlarken biraz daha sosyal demokrat olarak yorumlarım. Yani benim İslam'ı yorumlama tarzım Muaviye çizgisinde falan değildir. Daha çok Ebu Zer Gifar gibi sahabilerin, Hazreti Ali gibi sahabilerin anlamış olduğu bir İslam çizgisinden yanayım. Fakat Türkiye'de dediğiniz gibi yani dindarlık falan yok, sadece şekil var.
Peki, yani İslam anlayışı değişti mi sizce son 20 yılda?
Hayır, kesinlikle değiştirmedi. Sadece dediğimiz gibi şekilsellik çok arttı. Fakat dindarlıkta büyük bir çöküş var. Dindar olduğunu zanneden insanlar yani gösterişten başka, makam ve mevkiden başka veyahut da böyle tekelleşmekten başka maalesef bir şey düşündükleri falan yok. Elbette ki yani gerçekten dindar olanları da var. Elbette ki Türkiye tamamen boş değil. Ama genel bir yorum yaparsak sadece dinin bazı şekilsel sembollerinin sokakta yer alması var. Ama içerik anlamda bir dindarlık falan yok.
Genç neslin dinden uzaklaştığını gözlemliyor musunuz? Siz de böyle bir şey var ya, deist gençler artıyor vesaire saptamaları var.
Evet, şimdi şöyle güzel bir konuya geldiniz. Aslında ben tabii uzun yıllar lisede ve kolejlerde de hocalık yaptım, sadece üniversitede değil. Ama şu var, evet gençler artık bugün İslam'la arasında özellikle bir mesafe koyuyorlar ama doktriner anlamda ben o kadar çok büyük şekilde de deizmi içselleştiklerini sanmıyorum. Fakat bir tepki var aslında yani şöyle. Diyor ki yani Türkiye'de dini temsil ettiğini söyleyen adamlara bakıyor gençler. Bazı cemaat liderlerine bakıyor. İşte FETÖ hadisesi falan oluyor. Bakıyor ki namazında, orucunda bir adam ama maalesef faiz var, haksızlık var, emeğe saygı yok. Zulüm, haksızlık olduğu zaman ona diyeceği hiçbir sözü yok. Dünyevi anlamda çıkarları için her şeyi yapabilecek bir ahlaka sahip. O zaman diyor ki yani din duysa biz diyor dindar değiliz diyorlar, değil mi haklı olarak? Çünkü dini temsil ettiğini söyleyen insanların maalesef vermiş oldukları sınav noktasında düşünürsek tam bir fiyasko, tam bir çürümedir.
Yani dinle siyaset iç içe geçince mi oluyor aslında? Yani biz tabii Amerika'yı yeniden keşfediyor gibi oluyoruz.
Millet evet.
Söyleyince kızıyorlar. 300-400'ün tartıştık bitirdi de biz şimdi. Ya acaba o tırnak içinde kirlenme dediğiniz şey bu siyasetle iç içe geçince herhalde kaçınılmaz oluyor.
Tabii yani şunu söyleyeyim, harika bir soru. Çünkü aslında din siyaset ilişkisine girdiğimiz zaman sadece İslam değil, dinler tarihinde siyasallaşan dinler iç içe girdiği zaman o dinin aleyhine oluyor. Çünkü siyasiler maalesef dini kendi iktidarları için hatta kendi makam ve mevkileri için bir şey olarak gösterebiliyor. Yani bir basamak olarak gösteriyor. Orası açık. Ben Marksist değilim ama Marx'ın ve Feuerbach üzerinden dine yapmış olduğu bir takım eleştiriler var. Aslında bunlar mükemmel bir şey. Yani din siyasilerin elinde. Bizantinist bir anlayışta bir uyuşturucu afyon görevini görüyor. Marx, Hegel'in hukuk felsefesinde din halkların afyonudur derken şunu söylüyor. Bakıyor ki yani sinagoglar, kilise, Hristiyanlık aslında kitleleri uyuşturmaktan başka mevcut kilisenin iktidarını, makam ve mevkisini devam ettirmekten başka bir işe yaramıyor. Bu şuna benziyor. Ortalıkta zulüm var, haksızlık var, emeğin ıskalanması var, insanların köleleştirilmesi var. Fakat din onlara şöyle diyor. Ey insanlar, siz bugünkü duruma bakmayın. Yani bu servete falan bakmayın. Dünya zaten geçicidir. Yarın ahirette nasıl olsa paylaşım farklı olacak ve siz zaten cennete gideceksiniz. Dolayısıyla böyle emektir, özgürlüktür, haktır, adalettir. Bunu sorgulanmanıza gerek yok, değil mi? Şimdi bu din afyondur gerçekten ve bu din afyon ve uyuşturucu görevi görür. Dolayısıyla her zaman tarihte maalesef, eğer İslam tarihini ele alırsak, Muaviye bin Ebu Süfyan'dan itibaren bir çizgi vardır. Din çoğu noktada siyasiler tarafından halkları uyuşturmak için bir afyon olarak kullanılmıştır.
Bugün şu anda Türkiye'de de biraz öyle bir durum mu var?
Var tabii yani. Bugün mesela din baronları var biliyorsunuz. İsim önemli değil. Şimdi tekrar onlarla mahkemelik olmayalım. Türkiye'de din baronları var biliyorsunuz. Yani diyorlar ki peygamber işte efendim bir hırka bir gömlek keserdi ve gezerdi, değil mi? Kendilerinin maşallah fabrikaları, işçiler, 500 sel Mercedesler, hatta mahalleleri falan değiştirirdiler. Yani peygamber nerede, kendisi nerede? Hatta diyorsunuz ya hani sosyal demokrat dediniz ya. Ya Hazreti Peygamber aslında çok fakir değildi biliyorsunuz yani. Bir mal varlığı vardı.
Eşi epey varlıklı değil mi? Hazreti Hatice sanıyorum.
Tabii. Ondan dolayı var. Ya tabii Mekke'de devlet başkanı olduğu zaman, site devlet başkanı olduğu zaman gelirler vardı. Fakat peygamber şunu yapıyordu. Yani bu gelirleri günlük olarak ailesinin yettiği kadar alıyordu günlük. Yani ailesi ne kadar yetiyorsa gerisini fakirlere dağıtıyor. Yani şimdi onlara deseniz ki o din baronlarına tamam ne kadar güzel. Siz de günlük ihtiyacınızı alın ailenizin yettiği kadar ve gerisini halka, bak Türkiye'de o kadar fakir insan var, işsiz insanlar var. Halka dağıtın deseniz dağıtırlar mı sizce?
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
O zaman birazcık burada sizin söylediklerinizden şunu anlıyorum. Siz diyorsunuz ki İslam'a en büyük zararı tarikatlar veriyor diyorsunuz. Doğru mu anladım?
Yani İslam'a evet bugünkü çürümüş olan cemaatler ve tarikatler veriyor. Çünkü bunların hepsi aslında rant merkezi olarak yapılanmaya başladılar. Şey
tarikatın çürümeme şansı var mı ki?
Yani şeye bağlı, bu her ideoloji dine bağlı, yapılamanın amacına bağlı. Gerçekten o tarikatın başında hak eden İslam'ı bilen, hak eden adil olan, hak eden böyle rant merkezi olmayan, alim, efendim işte tasavvuftan, felsefeden anlayan, gerçek bir mürşit varsa insanlara faydalı olabilir son tarihte biliyorsunuz.
Ama o da bu sadece teoride mümkün değil mi? Yani bir kişiye güç verdiğiniz zaman çünkü bir kişi işte tarikatın ne diyorsunuz ona başından geçiyor. Ağzının içine bakıyor yani ne derse diyor.
Ha işte bu tabii ama harika. Bu i̇şte, iyi sordunuz.
Bu her insanı bir güç zehirlenmesine sokmaz mı? Sokar yani bir girmeyecek olan herhalde dünya üstünde belki parmakla göstereceğimiz kadar 3-5 var. Çünkü demokraside yani bir lider, siyasi lider seçiyorsun. Normal demokrasilerde bir zamanı var değil mi? İşte 8 yıl sonra evet. Gidiyor bir daha seçilemiyor. Şimdi tarikatta öyle bir durum söz konusu değil yani. Oranın başına
gidiyor. Şöyle aslında tarikatta başlangıçta öyle değildi. Bu sonradan yozlaşma oldu. Şimdi tarikatta başlangıçta biliyorsunuz işte Yesevi geleneği falan vardır. Anadolu'nun Türkleşmesi'nde futuhatında önemli işlevler görmüştür. Hatta bu biliyorsunuz Ömer Lütfi Barkan'ın Kolonizatör Türk Dervişleri diye önemli bir kitabı vardır biliyorsunuz. Şimdi buraya baktığınız zaman bunun içerisinde rant falan filan yok. Yani babadan oğula geçmek filan yok. Veyahut da işte post derken yani o şeyh olan, başında mürşit olan bir adamın damadını vekil etmesi falan filan yok. Şimdi daha sonra bu işler tarikat çevresinde bir rant oluştuğu için, büyük bir para oluştuğu için yozlaştı ve bakıyorsunuz tarikat şeyhi öldüğü zaman postun başına ya damadı geliyor ya da işte efendim oğlu geliyor. Buradaki temel amaç ne aslında? Temel amaç bilgi, adaletli olduğu için değil veyahut da daha çok insanlara faydalı olabildiği için değil. Orada kontrol edilen bir rant var. Bu rantın ailenin dışına çıkmaması için. Evet, şimdi bugün Türkiye'de de öyle yani.
Bak, bir de güç tabii ki. Güç yani o siyasi.
Ha, güç var. Şimdi mesela Haydar Baş vefat etti. Peki partinin başına kim geçti direkt olarak? Oğlu geçti değil mi? Oğlu. Aynı zamanda Haydarbaş bir şeyh yani.
Evet.
Soranlar yani bu partisinde mesela Haydarbaş'tan sonra onun oğlundan başka daha bilge, yetkili, daha da bu işi becerebilecek kimse yok mu? Niye daha henüz işte 30 yaşına dahi gelmemiş, belki bilmiyorum 30 var mı bir çocuk genel başkan oydu değil mi? Şimdi bu örnek olarak verdim. Veyahut da bizim o Türkiye'deki birçok tarikatta öyledi. İşte Mehmet Zahit Kotku vardı. İşte ne oldu? Mehmet Zahit Kotku vefat ettiği zaman başına damadı geçti. Yani bir nevi monarşi devam ediyor. Ama ideal İslam'da bu işler böyle değildir. İslam geleneğinde. Bir yerde bir gerçi illa tarikat kurulacak diye bir mesele de yok da eğer bir yerde insanlar biliyorsunuz masonlarla bir sivil oluşum yapıyor. Bir yerde bir sivil oluşum yapacaksa İslam adına orası bir kere halka açık olur. Gizli gündemi yoktur. Ve burada bir insan eğer konuşacaksa konuşan insanın en bilgili, en yetkin olması, en adil olması gerekir. Eğer bu özellikleri taşımıyorsa olmaz. Veyahut da bu iş damada veyahut da oğula devredilmez. Ehliyet ve liyakat esastır Nevşin Hanım. Ama bu artık...
Ya siz bunları söylüyorsunuz diye yalnız nüfuzlu tarikat liderleri çok kızıyordur size herhalde.
Aa, bana kızıyor. Kızsınlar canım istediği kadar kızsınlar. Ben bunları zaten Habertürk'te falan da söyledim. Diğer televizyonlara da söyledim. Şöyle bir şey var. Yani artık bu tarikatların da ehliyet ve liyakat tepsi ortadan kalktı. Yani işte bütün cemaatlerde böyle maalesef. Çünkü cemaatlerin kontrol ettiği büyük bir zenginlik oluştu. Okullar var, televizyonlar var, efendim fabrikaları falan var. Bu sefer yani eğer şeyh öldüğünde veyahut da cemaat lideri vefat ettiğinde bu cemaatin başına başka bir aileden birisi geçerse ne olacak bu sefer? Buradaki rant, buradaki zenginlik ne olacak? Ortaya bölmüş olacak veyahut da tehlikeye girecek. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim diyor ki en tüeddu emanet ila ehliye diyor, ehliye diyor ya hani siz emanetleri ehliye veriniz diyor ya maalesef bazıları birileri emanetleri akrabayı taallukata peşkeş çekiniz yağmıyor onu. Devlette asıl olan biliyorsunuz ehliyet ve liyakattır. İslam'ın temel özelliği evrensel mesajı budur yani aslında. Emanetleri
ehliye vermek. Vardır da Anadolu'da yani işte bahsettiğimiz gibi tarikatlar var ve tarikatlar evrimleşe bu şekilde gelmişler. Demek ki böyle yaşanabiliyor evet. Herhalde Türkiye'de yani hali hazırda.
Maalesef ya şöyle oluyor. Dediğiniz gibi yani ideolojilerin dejenere süreci olduğu gibi ben dinler tarihçim dinlerin de bir dejenerasyon süreci var yani.
Şu anda bir dejen, İslam dejenere bir İslam mı?
Kesinlikle tabii dejenere bir İslam'dır. Yani ne kadar otantik olabilir, ne kadar yani ideal olabilir ki? Herkesi ilzam etmek istemiyorum yani. Gerçekten çok iyi insanlar da var yani. Benim
otantik İslam nedir o zaman?
Otantik İslam elbette ki yani Kur'an'ı ve sahih sünneti merkeze alan ve bunun üzerinden kendini evrensel düzeyde ifade edebilen, kuşatıcı olan bir İslam anlayışıdır ve bunun temelinde de merkezinde siyasal olarak işte nedir? Adalet vardır, emanetlerin ehliye verilmesi vardır, işlerin şurayla yapılması vardır, seçim vardır değil mi siyasal boyutuyla? Hı. Aynı zamanda ahlak vardır, ezeli ve ebedi değerlere sahip olan bir deontolojik bir ahlak anlayışı vardır. Ve bu aslında evrensel anlamda tüm toplumların da kabul edeceği temel ilkelerdir. Diğer kısmı kültüreldir birçok tarafı, o da bize ait bir şeydir. Ama bugün bu yapılamamıştır. Yani bu İsmet Özel'in güzel bir sözü var. Şöyle derseniz gençlere nasıl örnek olacaksınız? Onlar yiyorlardı. Şimdi onları yiyeceğine ben yiyeyim. Ama halbuki asıl olan yememektir. Onları yiyeceğine ben yiyeyim diyenlerin hepsi asaletini kaybetmiştir. Hepsi inancına ihanet etmiştir değil mi?
Bir de tabii şimdi galiba İslam anlayışının işte son birkaç yıldır milliyetçilikle bir tür iç içe geçmesi hani ve ikisinin bir adedilmesi var.
Evet.
Yani böyle bir var, şey edersen. Evet. Bunu eleştiren sizin gibi teologlar da var falan ama aslında hep de böyle de yaşana gelmemiş miydi? İşte o hani Türk-İslam sentezi diye de tarif ediliyor ama karşılık da buluyor halk arasında. Yani böyle de yaşana geliyor anladığım kadarıyla.
Evet, şimdi gerçekten bu doğru. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii İslam biliyorsunuz yani evrensel din üzerine, evrensel. Yani İslam'ı herhangi bir kavimle, Türklükle veyahut da Araplarla veyahut da işte herhangi bir Endonezyalıkla falan eşitleyemeyiz. Fakat bu Türk-İslam sentezi bu son zamanlarda da evet yani biraz belirgin olmaya başladı. İktidar da tabii yani onun yansıması falan var. Bu ileriki zamanda tehlikeli bir şeydir. Yani böyle Arap İslamı, Türk İslamı, işte İran İslamı, Pakistan İslamı gibi bir takım kavramsallaştırmalar ileride İslam'ın evrensel imajına zarar verir. Evet yani Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı olan herkes Türktür yani üst bir kimlik olarak.
Fakat Türkiye'de etnik düzeyde işte bir takım insanlar var yani. Gürcüsü var, efendim Kürdü var, Lazı var, Çerkezi var, Boşuna falan var. Dolayısıyla burada sürekli bir İslam'la Türklük vurgusunu sürekli vurgulamak sıkıntıya neden olabilir. Onun için aslında din söz konusu olduğu zaman etnisiteyi sürekli dinle beraber vurgulamak İslam'ın özünde aykırıdır. Bunu yapmamak lazım.
Konu konuyu açıyor gibi oluyor ama evrenseldir İslam diyorsunuz ya. Benim mesela bu konuda hep kafamı karıştıran şey, evet herhalde Allahu Teala'nın dili yoktur değil mi? Yani sonuçta dil öyle bir şey. Acaba dindarlar neden bir dönem ezanın Türkçe okunmuş olmasına bu kadar sinirleniyorlar ve bunu İslam'a yapılmış bir saldırı olarak anlıyorlar? Ezan aslında Allah için değil ki, ezan insanlar için değil mi? Yani şu namaz saati gelmiştir deniyor. Herkesin anladığı bir dilde olmasının acaba ne sakıncası var? Bu hani İslam'a böyle bir küfür mü oluyor? Niye öyle anlaşılıyor?
Şimdi aslında şöyle bir şey var. Dediğiniz çok doğru. Biliyorsunuz sakral language hiç yoktur. Kutsal dili yoktur. Çünkü Allah'ın bize gibi bir dili yoktur. Dudakları falan filan yok. Böyle konuşmuyor yani. Diller Allah'ın ayetleridir. Ve Kur'an-ı Kerim'in de Arapça inmesinin nedeni Hazreti Peygamber Arap olduğundan dolayıdır. Ona bir Çince Kur'an inemez herhalde. Peygamber Türk olsa açıktır ki Kur'an Türkçe olacaktı. Veyahut da işte Hazreti Musa İbrani olduğu için değil mi? Tora, Tana, İbranice'dir. Fakat ezan da evrenseldir. Ondan dolayı aslında buradaki tepki şundan dolayı oldu. Şimdi dinin bazı sembolleri vardır. Bunları değiştirmeye gerek yok. Çünkü ezan Çin'de Çince okunduğunda, Türkiye'de Türkçe okunduğunda veyahut da İngiltere'de İngilizce okunduğunda, Almanya'da Almanca falan okunduğunda sembol değeri ortadan kalkar yani. Zaten ezan okunduğu zaman
evrenselliği bütün, tam tersine ortadan kalkar diyorsunuz yani o zaman.
Evet, evrenselliği ortadan kalkar. Yani şöyle bir şey, ezan okunduğu zaman Arapça bilmenize gerek yok. Siz de bilmiyorum Arapça biliyor musunuz ama şunu bilirsiniz yani namaza çağrıdır, işte Allah'a çağrıdır filan. O sembollerle şey yapmamak gerekir. Yani oynamamak gerekir. Tepki ondan dolayıdır. Mesela bir insan orijinal duaları bilmiyorsa siz kendiniz namaz kılarken Türkçe de kalabilirsiniz. Problem yok. Ama cemaatte olmaz. Cemaatte ne de olmaz. Çünkü cemaatte siz Türkçe kıldırırsanız diğerleri itiraz eder. Anlamı tam olmadı filan der. Veyahut da diyelim ki bir Arap var orada, bir Çinli filan var. O ne olduğunu anlayamaz filan. Cemaat yani toplu halde filan mesela şey yapabilir. Sakınca da olur. Ama siz diyelim ki evde Allah'a Türkçe ibadet ediyorsunuz. Bunun bir sakıncası yok. Ama orijinalinden yaparsanız tabii daha güzel olur. O başka bir şey. Çünkü Allah sadece Arapça falan bilmiyor canım. Yani bir boyacı bile 10 tane yabancı dil biliyor. Fakat düşünseniz Allah Arapçadan başka bir şey bilmiyor yani. Haşa cahil yani. Böyle bir şey yok tabii.
Yani ama işte o zaman burada demek ki gelenekle din ne kadar ayrılabiliyor, nereye kadar?
Harika, güzel üsü. Aslında din tradisyon anlamında gelenektir biliyorsunuz yani. Din de gelenektir ama yani aktarılma anlamında. Çünkü gelenek ek demek de gelen ek yani. Geliyor bize. Dini de bize bizden önceki nesiller aktarıyor. Ve bu anlamda din de bir gelenektir. Tamam yani bu vahiydir aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ama aktarılma anlamında bir gelenektir. Şimdi dini gelenekten tam böyle soyutlamak mümkün olmuyor. Çünkü bundan 1400 yıllık bir tecrübe var yani. Müslümanların bir uygulamaları var. Elbette ki yani onları bir yok saydığınız zaman bu son derece dayanıksız bir yol bulur. Fakat burada dikkat edeceğiniz şey şudur. Gelenekten faydalanmak başka bir şey, geleneğe saplanmak başka bir şey. İşte bugün Müslümanlar onu yapıyor. Geleneğe saplanıyor. Yani bundan önce ataları, dedeleri yanlış yapmışsa, 13 yaşında çocukları evlendirmişse diyor ki bunu da evlendirmemiz gerekir. İşte bu gelenekçiliktir. İşte bu geleneği din haline getirmektir yani.
Bu zaman zaman İslam'da reform tartışması gündemi, hatta Cumhurbaşkanı da bir sefer böyle bir şey söylemiş ama onu kastetmediğini söyledi daha sonra. Mesela bu hani dediğiniz mesela Arapça ibadet konusu. Hani dediniz ya işte bir başka yabancılar olsa anlamaz falan. Şimdi yani tabii ki işte onlar gibi davranma, onlara benzersin de tırnak içinde kenara koyuyorum ama şimdi dinler yayıldıkça yani Hristiyanlık daha yaygın değil mi? Şimdi dünyanın dört bir yanında işte Güney Amerika'sından Japonya'sına, Güney Kore'sine, efendim söyleyeyim Amerika'sından Kanada'sına her yerde Hristiyanlar var. Şimdi mesela Amerika'da ne yapıyorlar? İki dilli yapıyor. Bir tane Latince yapıyor Katolik Kilisesi ibadeti isteyenler için.
Evet.
Bir saat sonra da İngilizce yapıyor. Çünkü artık yani herkes İngilizce konuşuyor. Ne yapsın yani? İsteyen diyor Latince'ye gelsin, isteyen İngilizce'ye gelsin. Şimdi yani aslında yayıldıkça da din, yani bir tek işte Arap coğrafyasında uygulanırken İslam tamam iş aslında daha kolay. Bir tek Orta Doğu'da uygulanırken iş daha kolay ama yayıldıkça iş değişiyor öyle değil mi? Yani ister istemez o zaman inanç ve inancın yaşanış biçimi değişime uğrayacak. Bunun önüne geçilebilir mi Lütfü Hocam?
Benim de gördüğüm kadarıyla yani çok modern düzeyde bir takım futuristik hareketleri çıkacağına ben de eminim yani. Bir şeyler olacak.
Ama inşallah hayırlı bir şey olur. Aslında Tayyip Bey'in bence bu zamana kadar yaptığı en güzel önermelerden birisi de oydu ama tokaka edildi yani. İslam'ı güncelleştirmek, yani güncellemeliyiz dedi, değil mi? Böyle bir şey söyledi.
Evet.
Yani... Aslında ama arkasında durmadı ama aslında doğru. Şu anlamda doğru. Yani reform başka bir şey, güncellemek başka bir şey. Yani siz İslam'ı çağın gereklerine göre yorumlamalısınız. Yani yorumlayamıyorsanız burada bir dogmatizm, bir katılaşma başlar. Katılaşmanın başladığı yerde de çürüme başlar yani. Ölüm başlar. Biliyorsunuz ölüm son tarihinde bir katılaşmaktır, değil mi? Yani katılaşmak. Yani canlılığın kaybedilmesi katılaşmak. Dinler de böyle olur.
Yine Karl Marx'a atıf gitti sizden. Katı her şeyi buharlaşır.
Evet doğru yani ama bizimkiler aslında Marx'ın kıymetini bilmiyor. Ben şimdi biliyorsunuz Habermas'ın Marx üzerine bir değerlendirmesi var. Ben onu beğenirim. Yani Marx'ın değerini bilmek için de Marksist olmak gerekmiyor. Marksizm tarihsel ve toplumsal anlamda çok iyi bir eleştiri metodudur. Yani bir toplumun sosyopolitik yapısını, dini yapısını, ekonomik yapısını çözülmemede Marksizm gerçekten iyi bir anahtardır. Ben de bunu yere geldiği zaman falan kullanırım ama Marksist olduğum için değil yani. Bir yöntem olarak kullanırım. Tabii katı olan din de öyledir. Din aslında dinamiktir. Mesela Heraklitos ne diyor? Pan tarihi, her şey yakar diyor ya Nevşin Hanım. Şimdi Kur'an'da bir ayet var. Mesela Allah statik değildir. Huve fî kulli şe'n. Mesela o her an yeni bir iştedir. Şimdi mesela dinamik bir tanrı var. Mesela bazıları derler ya tanrı her şeyi yarattığı zaman işte peki şimdi ne yapıyor? Dinleniyor mu filan? Tabii bunlar çocukça sorular. Ama Kur'an diyor ki dinamik bir tanrı anlayışı. O her an yeni bir iştedir. Yani her an yeni bir işte olmak bir devinimdir, bir harekettir. İnsan vücudunda bile bir anda kaç milyar tane hücre ölüyor, doğuyor. Yani bütün her şey bir dinamizm. Dolayısıyla din bu anlamda dinamiktir, devrimcidir. Yani bana şöyle bir peygamber gösterebilir misiniz? Peygamberler tarihinde fakirlerin ona muhalefet ettiği, ezilmişlerin, kadınların muhalefet ettiği bir peygamber var mı? Yok. Peygamberlere karşı çıkanlar böyle işçiler, kadınlar, işte dediğim gezilenler değildir. Kim karşı çıkar? Firavun karşı çıkar. Siyasi simgesi. Kim karşı çıkar? Karun karşı çıkar. Bu da iktisadi simgesidir. Kim karşı çıkar? Belam-ı Bağur. Bu da dini simgesidir. Dini uyuşturucu olarak kullanılır. Şimdi dolayısıyla bu anlamdaki bir peygamberi kavrayışla dediğiniz gibi böyle işte geleneği ilahlaştıran, dedeleri ilahlaştıran ve onlara sapıp kalan bir din anlayışı elbette ki yani.
Peki bu dinamizm içinde yavaş yavaş toparlayacağım tabii çok yani güzel gidiyor sohbet ama bu dinamizm içerisinde mesela ilerleyen zamanda İslam anlayışı içerisinde kadın imam olabilir mi? Almanya'da var böyle bir cami olabilir mi mesela?
Şimdi şöyle bir şey var. Kadınların erkeklerin önünde imamlık yapmasına gerek olduğunu sanmıyorum. Yani öyle bir gerek yok. Zorlamaya gerek yok ama Amerika'da oldu zaten. Amine Vadut diye bir kadın var. Amerika'da akademisyen. O zaten bayan erkek filan ortaya namaz kılmaya ve dolayısıyla erkeklerin önüne geçerek imamelik filan yaptı yani. Fakat evet İslam geleneği peygamberin böyle bir uygulaması yok ama kadınlar zaten kadınlarla beraber imamlık yapabilirler. Fakat şöyle bir şey var ama yani. Ben buna katılmıyorum. Camiler maalesef kadınlara kapatılmıştır Türkiye'de. Çok böyle küçük yerler tahsis edilmiştir kendilerine. Veyahut da üst katta bir yerde bu doğru bir şey değildir mesela. Aslında kadınlara daha çok büyük yer ayrılabilir. Yan tarafta büyük bir bölümü de kadınlara ayrılır. Cuma namazına kadınlar niye gidiyor? Kur'an-ı Kerim ya hüylezine amin dediği zaman iman edenler dediği zaman sadece erkeklere mi? Hayır. Kadınlara da söylüyor.
Şii geleneğinde bilirsiniz kadın evet. Erkekler kadar büyük yer ayrılıyor ayrıca. Aslında bu dediğiniz küçük Anadolu kentlerinde de kadınların daha fazla sokağa çıkmasını, kamusal alana çıkabilmesini sağlar. Bilmiyorum.
Tabii kadın... sağlar çünkü yani kadından rahatsız olan bir gelenek var. Bak onu açık konuşayım yani. Ben yani burada peygamberi bir tutum yok. Ben ölçü peygamberse o insanlara çağrıda yapıyorum. Hazreti Peygamber istisnasız iddia ediyorum ve her zaman kadına karşı pozitif ayrımcılık yapmıştır. Her zaman tavrını kadınlardan yara koymuştur. Çok nezaketli davranmıştır. Siz niye davranmıyorsunuz? Siz kadınları öldürüyorsunuz değil mi? Onlar için yani kastetmiyorum. Dindarlar için kastetmiyorum bunu. Yani Türkiye'de düşün işte. Ya benimsin ya toprağımsın. İşte bu cinayetler, şunlar bunlar her şey yani. Böyle bir peygamber var mı ortada yani? Dolayısıyla evet Şiiler bile bu konuda bizden daha iyiler. İranlı, İran Caferi mezhebi. Kadınların camilerde olması onlar daha geniş yer veriyorlar. Türkiye'de de böyle olmalı ya. Türkiye'de de aslında kadınlar sonra. Cuma'ya gidebilmeliler ve camilerde kadınlara daha çok yer ayrılmalı. Burasına kesinlikle katılıyorum size.
Bir soru daha sorayım. Toparlayalım ondan sonra. Provokatif bir soru da diyebilirsiniz. LGBTİ bireyler hakkında. İslam'ın duruşu nedir? Yani sonuçta mesela Şii şeriatına göre yüksek bir yerden atılarak infaz ediliyorlar.
Evet.
Biz nasıl bakıyoruz hanefi meselesine?
Ben şöyle söyleyeyim. Yani ben sadece Şii şeriat değil, Sunni şeriatında da öyledir. Yani homoseksüellik livata olarak geçirmiyorsunuz. Onun böyle bir cezası yoktur ama Kur'an'da böyle bir cezası yok yalnız. Yani ellezani oradan çıkar. Hatta Kur'an-ı Kerim'de direkt olarak homoseksüelliğe açık yoktur. Atıf yoluyla vardır. Evet cezası vardır. İslam kesinlikle işte homoseksüelliği, lezbiyenliği falan, LGBT'yi falan onaylamaz. Ben de onaylamıyorum. Ancak şu var.
Abi, çok insan mesela ben muhafazakar geyim, ben Müslüman geyim diyen insanlar var ve bu insanlar
i̇şte bu, işte bunu, ama işte bu şeye, bu Kur'an'a aykırı muhafazakar gey, İslam gey olamaz. Çünkü şöyle bir şey var. Bu fıtratı bozmaktır. Ben şöyle düşünüyorum. Yani eğer bir insan erkeklik organıyla dünyaya gelmişse, bir kadın da genital olarak, bayan olarak dünyaya gelmişse, bence o fıtrat üzere kendisini geliştirmesi, o düzeyde cinsellik sürmesi fıtratın ve yaratılışın gereğidir. Fakat bir takım insanlar böyle yapıyorlarsa, bunlar kendi dört duvar arasında yapıyorlarsa, buna bir şey diyemeyiz zaten yani. Bu insanlar öldürülmeli, bu insanlara efendim toplumdan yok edilmeli diye bir sonuç çıkmaz. Fakat bunu bir örneklik olarak yani topluma dayatmak, aileye dayatmak, ben açık konuşayım, bu toplumun da ailenin temeline dinamit koymaktır. Yani bu sonuç itibariyle toplumların tarihsel yürüyüşünü dediğim gibi çürümeye, ölümcül bir ahlaksızlığa düşmesine sebep olabilir yani.
Siz ahlaksız olduğunu mu düşünüyorsunuz gay bireylerin?
Yani en azından ahlak tabii yani Kur'an, İslam ahlaki dışında öyle yani. Çünkü ben şimdi buna bir Kur'an ahlakı, İslam ahlaki buna onay verir dediğim zaman ben de bu sefer kendime ihanet etmiş olurum, inancıma ihanet etmiş olurum. LGBT'yi İslam onaylamaz, orayı açık söyleyeyim size yani.
Peki Lütfü Bey, teşekkür ederim. Yani ben aklımdaki pek çok soruyu sordum, hem gündeme dair hem işte genel Ramazan sohbeti gibi de oldu. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
Ama şöyle bir şey var. Tabii yalnız tabii bu LGBT konusunda şunu söyleyeyim. Yani buna devlet farklı bir şekilde çözüm bulmalı. Bu insanlar böyleyse, bir de dediğiniz gibi işte bir takım doğuştan gelen işte hasta olanlar falan var. İşte bazı psikiyatlar, bazı doktorlar var.
Devletin de her şeye müdahil olmasına gerek yok yani. Belki de kişiler...
Hayır, şu anlamda söyleyeyim yani. Devlet her şeye...
Sevişsinler yani. Bence artık bu da devlette düşmesin. Boş verin.
Yok, devlet illa müdahale etmesini demiyorum da yani bu insanların bu sorunlarının bir şekilde çözümlenmesi lazım diyorum yani.
Evet, haklar konusunda sonuçta insan hakları.
Ya şöyle bir şey var, bazı şeylerin illaki sokaklarda sergilenmesi gerekmiyor.
Sergilesin Lütfü Bey yani, öyle değil mi?
Ama şöyle var.
Sen de öyle yaşasın yani.
Gelecek, yani ama şu var. Yani gelecek nesiller açısından iyi olmaz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Avrupa'nın en büyük filozoflarından olan şu anda yaşayan Hans Küng şöyle bir sözü var güzel. Diyor ki insanlığın diyor zannedildiği gibi diyor insanlığın sonu nükleer silahlara falan olmayacak diyor. İnsanlığın sonu ortak hiçbir ahlaki değerin kalmamasıyla olacak diyor. Yani bir takım evrensel değerleri, deontolojik değerleri korumak lazım.
Sanırım ortaklaşabileceğimiz ahlaki değerler: bir, öldürmemek; iki, eziyet etmemek;
tabii,
kul hakkı yememek; başkasının malına göz dikmemek. Yani bence sekse gelene kadar oho yani o kadar çok ortaklaşabileceğimiz...
Ya şöyle tabii ki yani mutlaka yani. Yani. Evet, sekse gelene kadar tabii daha çok önemli ahlak anlayışlar var.
Yani olsun, kim ne istiyorsa sevişsin de başkasına eziyet etmesin, çalmasın, kötülük etmesin, öldürmesin. Yani ben öyle düşünüyorum, ama şerh düşmek zorundayım.
Yok, zaten ben zorla bir şey müdahale ettim yok. Fakat yani LGBT'yi Kur'an ve vahiy onaylamaz, onu söylüyorum.
Evet, ben de o açıdan sormuştum. Lütfü tamam, hocam teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, iyi akşamlar diliyorum.
Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun, çok teşekkür ederim, sağ olun.
Evet, Trendopik'in bu bölümü de böyleydi. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka bölümde görüşmek üzere.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.